Ayrım 2. Felsefe. Ünite 2. Bilgi felsefesi. Amaçlar. Bu üniteyi çalıştıktan sonra felsefenin temel alanlarından biri olan bilgi felsefesinin ana sorunları ile kavramlarının neler olduğunu öğrenecek, bilginin olanağı, kaynağı, sınırları ile ilgili sorunların felsefe tarihinde nasıl ele alındığını görecek, doğruluğun ne olduğu konusundaki tartışmalardan haberdar olacaksınız. 1. Özne ile nesne. Önceki bölümde felsefenin nelik soruları olduğunu söylemiştik. İşte bu sorulardan biri bilgi nedir sorusudur ve yanıtlanması bilgi felsefesinin işidir. Bütün bilimler bilgiyle uğraşır ama bilgiyi ortaya koyanla hakkında bilgi ortaya konan şeyi sorunsuzmuş gibi ele alır, açık sayarlar. Felsefe ise bilgiyi bilen ve bilinen diye iki ana oluşturucu öğeye ayırır. Bilginin bu iki öğe arasında kurulan bir bağ olduğunu söyler. Bilgi felsefesi bilene özne, bilinene nesne adını verir. Her birini hem ayrı ayrı hem birbiriyle ilişkisi bakımından inceler. Şu ya da bu bilgiyi değil, bilginin, bilmenin kendisini sorun olarak gören bilgi felsefesi ya da bilgi kuramı, epistemoloji, felsefenin temel disiplinlerinden biridir. Ancak bilginin özne ile nesne arasında kurulan bir bağ olduğunu dile getirmekle çok şey söylemiş olmayız. Bu bağın iki oluşturucu öğesini, özne ile nesneyi de açık kılmamız gerekir. Öznenin bilen insan, nesneye yönelen, onun hakkında bilgi ortaya koymaya çalışan insan olduğunu belirtmeye bile gerek yok. Nesne ise var olan, ister doğal varlık dünyasında, ister insana özgü tinsel varlık dünyasında var olan bir şeydir. Ama bir şeyin var olması onun bilgi nesnesi olmasına yetmez. Var olan bir şeyin bilgi nesnesi haline gelmesi, öznenin, bilen insanın bilgi ortaya koymak üzere ona yönelmesini, onu nesneleştirmesini gerektirir. Bu demektir ki var olan her şey bilgi nesnesi değildir. Bu anlamda nesne, bilme edimiyle oluşturulan, kurulan bir şeydir. Var olan her şey bilgi nesnesi olmadığı gibi bilgi nesnesi olan her şey de gerçek değildir. Demek ki var olma ile gerçek olma arasında bir ayrım yapılması gerekmektedir. Örneğin Yunan mitolojisindeki Pegasus'u nesne edindiğimizi düşünelim. Pegasus, kanatlı at, vardır ama gerçek değildir. Onun var olması yalnızca kavramsal, tasarımsal bir var olmadır. Gerçek var olma değildir. Öyleyse gerçek olma, var olmanın tek biçimi değil, belli bir biçimidir. Duysal algımıza konu olabilen, duyulara verilmiş nesne gerçektir. Oysa sayılar, kavramlar, dilsel nesneler var oldukları halde gerçek değildir. Gerek öznenin, gerek nesnenin var olması kendi başına var olmadır. Bundan şu anlaşılmalı, özne ile nesnenin varlığı bilgiye, bilmeye bağlı değildir. Özne ile nesne varlıkça birbirini yaratmaz. Bilgi felsefesi tarihinde özne ile nesne arasındaki varlıksal bağ konusunda çeşitli görüşler vardır. Kimi bilgi felsefesi görüşleri özneyi kendi başına bir varlık olarak görür. Nesnenin varlığını özneye bağlı kılarlar. Böylece nesne, öznenin bir yeteneğinin ürünü olur. Özne, nesneyi yaratır. Örneğin nesne, öznenin tasarımının, algısının, düşünmesinin, mutlak benin, bilincin ürünü olur. Felsefe tarihindeki bu görüşlere genel olarak idealizm adı verilir. Kimi bilgi kuramları ise nesneyi duyu yaşantısına, duyu izlenimlerine indirger. Böylece yine onu öznenin bir etkinliğinin ürünü olarak görürler. Yani nesnenin duyu yaşantılarının, izlenimlerinin dışında kendi başına bağımsız bir varlığı yoktur. Bu bilgi kuramlarına duyumcu, deneyici kuramlar adı verilir. Pozitivizmde duyumcu, deneyici bilgi görüşlerindendir. Çünkü olgulardan, verilerden yola çıkar, verileri sağlayan da yine duyulardır. Gerçekçi bilgi kuramları, idealist kuramların tersine nesneyi bağımsız, kendi başına var olan bir şey olarak ele alır, öznenin varlığını nesneye bağlı kılarlar. Bu görüşün uç noktası, öznenin nesneden nasıl meydana geldiğini göstermeye çalışan maddeciliktir, materyalizm. Bilgi felsefesi özne ile nesne arasında kurulan bu bilginin bağının neliğini inceler. Bu bağ hakkında felsefi bilgi ortaya koyar. Ortaya konan herhangi bir bilgi değildir burada. Bilme etkinliği de herhangi bir bilme değil. Bilen özne neyi nasıl bildiğini sorgulamakta. Biliyorum derken ne yapıyorum sorusunu sormaktadır. Kısaca bilmenin ne olduğunu bilmeye çalışmaktadır. Bu ise ikinci dereceden bir düşünme etkinliğini gerektirir ki genel olarak felsefe böyle bir etkinliktir. Düşüncenin kendine yönelmesi. 2. Bilginin olanağı. Eski çağda Yunan filozofu Gorgias üç sav ileri sürmüştür. İlki hiçbir şey yoktur, ikincisi bir şey olsaydı bile biz onu bilemezdik, üçüncüsü bir şey olsaydı ve bilinebilseydi biz onu başkasına aktaramazdık. Gorgias'ın bu savlarından oluşan görüşe felsefe tarihinde kuşkuculuk adı verilir. Buradaki kuşku bilginin olanağı karşısında duyulan kuşkudur ve bilmeyi hemen hemen olanaksız sayar. Bu tutumun temelinde duyulara dayalı bilginin yanıltıcılığı bulunmaktadır. Eski çağın en ünlü sofistlerinden biri olan Protagoras da insan her şeyin ölçüsüdür. Var olanların var olmasının ve var olmayanların var olmamasının ölçüsü derken bu kuşkuyu dile getirmeye çalışıyor. Bilginin göreli olduğunu ileri sürüyordu. Yine bir kuşkucu olan Piron ise bilginin bize mutluluğu sağlamayacağını, çünkü birbirinin karşıtı olan iki savın aynı kesinlikle doğrulanabileceğini, bundan ötürü yapılacak en iyi şeyin her şeyden kuşku duymak ve yargıdan kaçınmak, epoke olduğunu söylüyordu. Ama her şeyden kuşku duymak gerekir önermesinin kendisinden de kuşku duyulabilir ve kuşkucuların yukarıdaki savlarıyla tutarlı kalınacaksa bu önermeyi nasıl bildiğimiz de sorulabilir. O zaman kuşkucu, her şeyden kuşku duymak gerekir önermesinin doğruluğundan kuşku duyulmayacak tek önerme olduğunu söylemek zorundadır. Bu da Gorgias'ın bir şey olsaydı bile biz onu bilemezdik biçimindeki ikinci savını çürütür. Demek ki bilginin olanaklılığından kuşku duymak, çıkmaza götürmektedir. Kuşkuculuğa karşı çıkanlar onu böyle eleştirmişlerdir. Kuşkuculuğa karşı bilginin olanağını ortaya koyan bir görüş, 17. yüzyılda yaşamış Fransız filozofu René Descartes'in görüşüdür. Descartes da duygularımızın yanıltıcılığından yola çıkar. Duyularımız bizi sık sık yanıltır. Örneğin su içerisindeki kaşık kırık görünür. Dörtgen bir kule uzaktan bize yuvarlak gelir. Üstelik uyurken düş görürüz ve düşümüzde bir takım işler yaparız. Hatta düş sırasında düşümüzü gerçek sanırız. Ama Descartes'a göre yanılmanın sorumlusu yalnızca duyular değildir. Anlık, anlama yetisi de yanıltır bizi. Örneğin matematikte de hata yaparız. En büyük matematikçilerin yapıtlarında bile hata bulunur. O zaman kuşkulu olmayan, kesin, sarsılmaz hiçbir bilgimiz olmadığını mı kabul edeceğiz? Descartes'a göre yanılmanın olması, yanılan bir benin varlığına işaret eder. Yanılıyorum, demek ki varım. Kuşku duya duya, kuşku duyamayacağım bir yere gelirim. Kuşkulanmakta olduğumdan kuşku duyamam. Kuşku duymak düşünmektir. Böylece Descartes, ünlü cogito ergo sum önermesine bütün öteki hakikatleri, Tanrı'nın varlığına ilişkin önerme ile dış dünyanın gerçekliğine ilişkin önermeyi kendisinden türetebileceği ilk yalın, açık ve seçik hakikate düşünüyorum, demek ki varım önermesine ulaşır. Düşünüyor olmam var olduğumdan, düşünen bir benin olduğundan emin olmamı sağlamaktadır. Çünkü var olmasaydım düşünemezdim. Böylece Descartes, doğrudan doğruya ulaştığı, doğruluğundan apaçık bir biçimde emin olduğu en azından bir önerme bulunduğunu göstererek, kuşkuculuğun hiçbir şey bilinemez yollu temel kanısını çürütmüş olur. Bilmek olanaklıdır. Eski çağda önemli bir yeri olan kuşkuculuk, öznenin kendi içine kapalı olduğunu, nesneyle ilişki kuramadığını, kursa bile bunu gösteremediğini, başkasına aktaramadığını, dolayısıyla bilginin bir kuruntudan başka bir şey olmadığını ileri sürerek, bilginin, doğru bilginin, özneler arası bilginin olanağını yatsıyordu. Bu görüşün karşısında idealizm, bilginin olanağını ortaya koyar, onun sorunlarını çözmeye girişir. Descartes doğruluğundan kesinlikle emin olacağı ilk hakikate, düşünüyorum demek ki varım önermesine ulaşasıya, o zamana dek doğru diye bilinen her şeyden kuşku duyar. Ancak Descartes'in kuşkuculuğu, Georgias'ın kuşkuculuğundan çok farklıdır. Georgias'ın kuşkuculuğu bilmenin olanaksız olduğu sonucuna varırken, Descartes'in kuşkuculuğu bilginin olanağını ortaya koymaya çalışan yöntemli bir kuşkuculuktur. Kuşkuculuk, Descartes'in dile getirdiği dört yöntem kuralından ilkidir ve dogmacılığa yöneltilmiştir. 3. Bilginin kaynağı. Bilginin kaynağı nedir sorusu, bilgi felsefesi tarihinin ana sorularından biri olmuştur. Bilginin kaynağını, sınırlarını belirlemek, böylece inançlarımızın, kanılarımızın temellerini ortaya koymak, bilgi felsefesinin uğraşı alanı içerisindedir. Bilgi felsefesi tarihinde duyu bilgisi, akıl bilgisi ayrımı ilk kez eski çağda yapılmış, Parmenides ile Herakleitos görünüşün değişenlerin duyuların bilgisinin yerine hakiki bilgiyi, aklın bilgisini, değişmeyenin bilgisini temele koymuşlardır. Herakleitos'a göre her şey akar, değişmeyen hiçbir şey yoktur ve gerçek olan yalnızca oluştur. Aynı ırmağa iki kez girilemez. Irmak aynı ırmak değildir. Üzerinden başka sular akmaktadır. Bu demektir ki değişen şey hakkında doğru bilgi edinmek olanaksızdır. Duyular değişen şeylere tanıklık ettiğinden, doğru bilgi değişendeki değişmeyeni, değişmenin yasasını, logosu bilmeyi sağlayan akılla elde edilir. Parmenides ise çocukluk diye bir şey olmadığını, duyuların bize biri çok gösterdiğini, çokluğun ardındaki birliği ancak akılla kavrayabileceğimizi söylüyordu. Felsefe tarihinde bilginin kaynağına ilişkin tartışmaları belirleyecek olan da işte bu duyu bilgisi, akıl bilgisi ikiliğidir. Bu ikilik bilginin oluşumunda özneden gelen öğeler ile nesneden gelen öğelerin hangisine öncelik verileceği sorunuyla birlikte ortaya çıkar. Duyular her zaman tek tek şeylerin, gelip geçici, değişen şeylerin bilgisini verir bize. Bu yüzden de yanıltıcıdır. Oysa akıl, duyu dünyasının bu gelip geçiciliğini, değişkenliğini aşar, çeşitlilikteki birliği, değişenlerdeki değişmeyeni görür. Bilgi felsefesi tarihinde bilginin kaynağı üzerindeki tartışmalar bu ikiliğin oluşturduğu çerçeve içerisinde sürüp gider. Örneğin Platon, görülenlerin bilgisi ve düşünülenlerin bilgisi diye iki çeşit bilgiden söz eder. Görülenlerin bilgisi Platon'a göre tasarımlar ve kanılardır. Bunlar tasarım ve inanç yoluyla bilinirler. Duyular iş başındadır. Platon bunlara genel olarak sanı, doksa der. Düşünülenlerin bilgisi ise varsayımların ve ideaların bilgisidir. Bunlar sırasıyla tanıtlayıcı düşünme ve düşünce ile görme, noesis yoluyla bilinirler. Varsayımların bilgisi tek tek bilimlerin bilgisi, ideaların bilgisi felsefi bilgidir. Episteme. Görülenlerin bilgisi duyulara dayandığı, değişen şeylere ilişkin olduğu için kesin olmayan, yanıltıcı bilgidir. Zaten belirtildiği gibi burada tasarım ve inanç yoluyla bilme söz konusudur. Düşünülenlerin bilgisi ise kesin bilgidir. İnsan felsefi bilgiye asıl, kesin bilgiye ancak düşünerek, kendi içine bakarak ulaşabilir. 3.1 Akılcılık. Duyu bilgisi, akıl bilgisi ikiliği bütün bir orta çağ boyunca sürer ve Rönesans'tan sonra bilginin her şeyden önce bilen öznenin kendine ilişkin bilincini gerektirdiği düşünülür. Descartes'in daha önce sözünü ettiğimiz cogito ergo sumu böyle bir ben bilincinin anlatımıydı. Bilgi bir bilinç içeriğinin, bir ben yaşantısının kavranışıyla ortaya çıkıyordu. Bu kavrayış ise ancak aracısız, dolaysız, doğrudan doğruya olmalıydı. Descartes'in "düşünüyorum demek ki varım" önermesi böyle kavranmış, açık seçik bir hakikati dile getiriyordu. Açıktı, yani başka herhangi bir şeyin aracılığı söz konusu değildi. Seçikti, yani öğeleri başka şeylerle karışmamış, yalın bir biçimde karşımda duruyordu. Bu bilgi doğrudan doğruya görüyle, dolaysız sezgiyle kavranıyor, duyular işe karışmıyordu. Bilgi felsefesinde bu bilgi görüşüne akılcılık adı verilir. Akılcılık, doğrudan doğruya aklın kaynaklık ettiği bilgiyi kesin bilgi sayar. Ama bu, duyulardan gelen bir bilgimiz olmadığı anlamına gelmez. Duyuların verdiği bilgiden, dış dünyaya, dış dünyanın gerçekliğine ilişkin bilgimizden, cogito ergo sum sayesinde emin oluruz. Akılcılık 17. yüzyıl felsefesinin ortak özelliğidir. 17. yüzyıl felsefesi akıl denen tümel kavramları, bilgileri kendinde taşıyan yetiyi, bilmenin, anlamanın, kavramanın tek aracı olarak görür. Akılcı düşüncenin temelinde matematiksel fizik bulunur. Rönesans'tan başlayarak önemli gelişmeler gösteren matematiksel fizik, doğayı matematiksel kavramlarla, matematiksel çerçevelerle ele alıp kavrayabileceğimizi göstermiş, matematik aracılığıyla doğa, doğadan çıkarılmayan, doğrudan doğruya akıldan türetilen kavramlarla, yasalarla açıklanmıştır. Yani doğa ile akıl arasında bilinen nesne ile bilinen öznenin insanın zihni arasında tam bir uygunluk bulunduğu, dolayısıyla aklın doğayı kendinde, kendi içerisinde bulduğu ilkelerle kavrayabileceği düşünülür. Doğanın yapısının matematiksel olduğunu düşünen bu yüzyıl filozofları, insan zihninin kendi ürünü olan matematiğin, doğaya soru sormanın aracı olarak iş görebildiğini keşfetmiş olmaktan büyük bir coşku duyarlar. Galileo'nun "Geometri doğanın dilidir, onunla o dilde konuşmak gerekir" düşüncesi egemen olur. Bu yüzyılın filozoflarından Spinoza, Öklides geometrisine örnek alarak tanımlarla ve aksiyomlarla başlayan, bu tanımlar ile aksiyomlara dayanarak önermelerin birer birer tanıtlandığı bir felsefe sistemi kurmuş, Leibniz ise matematiğe dayalı evrensel bir felsefe dili kurmaya çalışmıştır. Akılcılık doruk noktasına 19. yüzyılda Hegel'le ulaşır. Hegel'e göre akla uygun olan gerçek, gerçek olan akla uygundur. Onun için Hegel gerçeğe kurgulama yoluyla, yani deneye başvurmadan ulaşmaya çalışır. Hegel'e göre felsefe nesnelerin düşünceyle görülmesi, düşünceyle ele alınmasıdır. Özne ile nesne aklın iki görünümü olduğundan, nesnenin kendisi de özne gibi ussal olduğundan böyle bir bilme olanaklıdır. Felsefenin getirdiği en önemli bilgi aklın dünyaya egemen olduğudur. 3.2 Deneyicilik. Descartes ve genel olarak akılcı filozoflar, insan aklının doğuştan kavramları olduğunu söyleyerek, bu kavramların ruhumuzda duyuların verilerinden, deneyden önce bulunduğunu, açık ve seçik bir biçimde kavradıklarını ileri sürüyorlardı. Bu çeşit deney öncesi kavramlara ve bilgilere felsefede a priori kavramlar, a priori bilgiler adı verilir. Buna karşılık 18. yüzyıl İngiliz filozofu John Locke, ruhumuzda doğuştan kavramlar denen şeylerin bulunmadığını ileri sürerek, bütün bilgilerimizin duyulardan, algılardan, kısaca deneyden geldiğini söyler. Locke'a göre insan aklının daha önce duyularda bulunmayan hiçbir kavramı yoktur. Descartes'a göre, örneğin matematiğin ve mantığın ilkeleri ruhumuzda doğuştan bulunan ilkelerdir. Bir şeyin aynı zamanda hem kendisi hem de kendisinden başka bir şey olamayacağını belirten çelişmezlik ilkesi ya da A virgül A'dır. Biçiminde dile getirilen özdeşlik ilkesi, akılcı filozoflara göre bu türden ilkelerdir. Oysa Locke, bunların doğuştan ilkeler olduğuna karşı çıkar. Ona göre bu ilkeleri çocuklar, okumamışlar ve budalalar bilmezler. Doğuştan olsalardı onların da bilmesi gerekirdi. Çocuk acıyı tatlıdan, kırmızıyı yeşilden ayırmayı, çelişmezlik ilkesini öğrenmesinden çok önce öğrenir. Bu demektir ki insan anlığının doğuştan kavramları ya da bilgileri yoktur. Locke'a göre anlık başlangıçta düz beyaz bir kağıt, tabula rasa gibidir. Üzerine hiçbir şey yazılmamıştır. Kavramlarımız deneyden gelir. Bütün bilgilerimiz eninde sonunda deneye dayanır, deneyden çıkar. Düz beyaz bir kağıt gibi olan anlık deneyle doldurulur. Anlıkta doğuştan olan yalnızca bir takım yatkınlıklardır. Düşünme yetisi, hayal gücü, algılama yetisi doğuştandır. Bilginin kaynağının deney olduğunu ileri süren bu görüşe bilgi felsefesinde deneycilik adı verilir. Akılcılık ile deneycilik bilgi felsefesi tarihinde iki ana çizgi olarak karşımıza çıkar. Ancak bu iki tutum arasında ileri sürdükleri savın köktenliği bakımından önemli bir fark bulunur. Akılcı filozoflar aklın yalnızca kesin bilginin kaynağı olduğunu söyler ve duyu bilgisini yatsımazken deneyciler her türlü bilginin kaynağının deney olduğunu söylerler. 18. yüzyıl İngiliz felsefesi bu deneyici tutuma uygun olarak gelişir. Berkeley, duyularımızın yalnızca özne ile ilgili olduğunu, öznel olduğunu ileri sürer. Bütün kavramlarımız yalnızca bizim duyumlarımızdır, duyu yaşantılarımızdır, nesnelerle ilgili değildir. Duyu verilerinin bize verdiklerinden yola çıkarak, o verilerin ilintili olduğu şeyin asıl yapısı, özü, varlığı hakkında konuşamayız. Belli bir kavramı olan öznenin dışında, ondan bağımsız bir nesne yoktur. Böylece Berkeley, cisimsel tözü ortadan kaldırır. Onun bu bilgi görüşüne daha önce de ünite 1'de sözünü ettiğimiz gibi duyumculuk adı verilir. Berkeley'e göre var olmak algılanmaktır. Dış dünya hakkında duyularımıza dayanarak ileri sürebileceğimiz tek şey onu algılamakta olduğumuzdur. Dış dünya duyu yaşantılarımızdan başka bir şey değildir. Bu yaşantıların algıların ötesine geçemeyiz. Yine 18. yüzyılda yaşamış bir İngiliz filozofu olan David Hume, Locke'un açtığı yoldan giderek nedensellik ilkesini eleştirmiştir. Ona göre kaynağında duyu izlenimlerinin bulunmadığı hiçbir kavramımız yoktur. Buradan hareketle Hume, ard arda gelen iki olay arasında zorunlu bir bağ bulunduğunu nereden bildiğimizi sorar. Bu bağın zorunluluğunun nereden geldiğini araştırır. Ona göre bu ilkeyi a priori olarak deneye dayanmadan bilmiyoruz. Çünkü herhangi bir nedenin içerisinde etkisi bulunmaz. Etki nedenden ayrı bir olaydır ama deney de bize bu ilkenin doğruluğunu göstermez. Çünkü deneyin bize gösterdiği bir A olayının ardından bir B olayının geldiğidir. İkisi arasındaki bağı zorunlu nedensellik bağını algılayamayız. İki olayı sürekli art arda gördüğümüz için aralarında zorunlu bir bağ olduğuna inanır, öznel bir bağı nesnel bir bağ haline getiririz. Yani kendi kurduğumuz bağı iki olay arasında gerçekten varmış gibi düşünürüz. Dolayısıyla nedensellik ilkesi alışkanlıktan doğan bir inancın ifadesidir. Güneşin şimdiye dek hep doğmuş olmasına alıştığımız için yarın da doğacağına inanırız. Hume'un bu eleştirisi bilimlerin temelinde bulunan tüme varımın temelsizliğini gösterir. Çünkü tüme varım, geçmiş deneyimlerimizden geleceğe ilişkin sonuç çıkardığımız bir akıl yürütme biçimidir. 3.3 Eleştiri. Akılcılık, aklın malzemesinin kavramlar olduğunu, bu kavramları doğrudan doğruya bildiğini, hakikate onlar arasında mantıksal bağlar kurarak ulaştığını ileri sürüyordu. Deneyici filozoflar ise hakikate duyuların verdikleri ile doğrudan doğruya duysal görü aracılığıyla ulaşıldığını söylüyorlardı. Yani akılcılık ile deneycilik hem yola çıkış noktaları bakımından hem de yöntemleri bakımından ayrılıyorlardı. İşte bu ayrılığı vurgulayan ve iki görüşü de eleştiren 18. yüzyıl Alman filozofu Immanuel Kant olmuştur. Kant'a göre her türlü bilgi deneyle başlar ama deneyden çıkmaz. Bunun içinde bilginin öğelerinin ortaya konması, özneden gelen öğelerle nesneden gelen öğelerin belirlenmesi gerekir. Kant için sorun şudur. Bilme sürecinde akıl ne sağlar, deney ne sağlar? Bunu ortaya koyabilmek için aklı mahkemeye çıkarır. Amacı aklın sınırlarını, neleri bilebileceğini, neleri bilemeyeceğini belirlemektir. Ancak burada sorgulayan da sorgulanan da akıldır. Böylece akıl kendi kendini eleştirir. Kant'ın felsefesine eleştirel denmesi bundan ötürüdür. Kant, insan aklının kendisiyle dış dünya arasındaki ilişkiler üzerine düşünmesini konu edinir ve buna transandantal düşünme der. Transandantal düşünmenin ürünü olan bilgi, nesnelerle ilgili değil, bizim bu nesneleri nasıl bildiğimizle, bu nesneleri bilmemizin olanağının koşulu ile ilgilidir. Bu bilgiyi ortaya koyan da bilgi felsefesidir. Demek ki Kant, felsefesinin temeline bilgi felsefesini koyarak, bilginin nasıl ortaya çıktığını, sınırlarının ne olduğunu soruşturmaktadır. Kant'a göre her türlü bilginin deneyle başladığını söyledik. Bilginin bütün malzemesi, yani içeriği duyulardan, algılardan, deneyden gelir. Ama bu malzemenin bilgi haline gelebilmesi için belli bir işlemden geçmesi gerekir. Bilen özne bu malzemeyi alır, işler ve bilgi ortaya koyar. Kant'a göre duyu bilgisinin de a priori, yani deneyden önce gelen öğeleri vardır. Bunlar uzay ve zamandır. Hiçbir şey düşünemeyiz ki belli bir yerde, belli bir zamanda olmasın. Uzay ve zaman gözümüzde gözlük gibidir. Bütün nesneleri bu iki form içerisinde algılarız. Bu formların içi boştur, duyuverileri onları doldurur. Formlar da duyuverilerine biçim verir, düzene sokar. Ancak insan zihni yalnızca duyuverilerini almakla kalmaz. Aklın, duyarlığın, uzay ve zaman denen a priori formlarından geçen duyuverilerini işlediği, düzene soktuğu, böylece bu duyuverilerine dayanarak yargıda bulunmamızı sağlayan bir yetisi vardır ki Kant buna anlık, anlama yetisi der. Anlama yetisinin de a priori kavramları vardır ve biz bu kavramlar sayesinde duyuverilerinin bize sunduklarını işleyerek dış dünya hakkında yargıda bulunuruz. Kant bu görüşünü, görüsüz kavramlar boş, kavramsız görüler kördür sözüyle özetler. Anlama yetisinin kavramlarına Kant kategoriler der. Kategoriler genel kavramlardır ve sağladıkları bilgi tümel, kesin ve zorunludur. Hume'un çözümlemesini yaptığı ve inanç diye gördüğü nedensellik ilkesi, Kant'a göre anlama yetisinin a priori bir kavramının nedensellik kategorisinin bir ürünüdür. Dolayısıyla kesin, zorunlu bir ilkedir. Hume'un düşündüğü gibi deneyle edinilmiş bir alışkanlığın ürünü değil, insan aklının doğuştan bir kavramıdır. Fizik bilimi de bu ilkenin zorunluluğu sayesinde olanaklıdır. Anlama yetisinin kavramları deneyde geçerlidir ve deneyi olanaklı kılar. Bu kavramların deneyi aşan kullanımının yarattığı tartışma alanına Kant, metafiziğin savaş alanı der. Biz yalnızca bize göründükleri biçimiyle nesneleri bilebiliriz. Bize görünüşlerinin dışında kendinde nesnelerin nasıl olduğunu bilemeyiz. Doğa bize göründüğü biçimiyle doğadır ve biz yalnızca bu doğayı, yani fenomenleri bilebiliriz. Bunların ardındaki kendinde şey alanını bilemeyiz. Duyarlığın ve anlama yetisinin kavramlarının yanı sıra aklın da ideleri vardır. Bunlar evren, tanrı, ruh, özgürlük gibi olanaklı deneyi aşan nesnelere ilişkindir. Bu nesneler hakkında anlama yetisinin kavramlarına dayanarak yargıda bulunulduğunda akıl çelişmelere düşer. Akıl bir sorun hakkında ileri sürdüğü bir savın tam tersini aynı kesinlikle savunabilir. Yani burada sağlam bir bilgi söz konusu olamaz. Bu anlamda metafizik bize bilgi veremez. Ancak bilme yetisi olarak akıl kendinde şey hakkında bilgi veremezken, eylem ilkelerini koyan pratik akıl ahlak alanında böyle bir bilgi ortaya koyabilir. Pratik akıl, ahlak alanında duyulara dayanmak zorunda değildir. Yasalarını kendi koyar. Bu alanda akıl, yasa koyucu ve özgürdür. Bu anlamda bir metafizik, yani bir ahlak metafiziği olanaklıdır. Demek ki Kant'a göre bilginin kaynağı ne tek başına deney, ne tek başına akıldır. Bilginin iki kaynağı vardır. Akıl ve deney, bilginin iki oluşturucu öğesidir. 4. Doğruluk, hakikat sorunu. Bilgi felsefesinin en önemli sorunlarından biri kuşkusuz doğruluk sorunudur. Eski çağdan beri doğruluğun ne olduğuna ilişkin sorular sorulmuştur. Örneğin Platon, Theaetetos'ta yanlışın, nesnelerin yanlış işaretlerle karşılanmasından ileri geldiğini söyler. Söz olmayanı olmuş gibi gösterince yanlış ortaya çıkar. Yani nesne ile işaret arasında uygunluk yokken varmış gibi gösterilmesidir yanlış. Doğruluk, işaretlerle nesnelerin birbirine uygunluğu demektir. Bu tasarımın nesnesine uygunluğu biçiminde de dile getirilebilir. Bu doğruluk görüşü felsefe tarihinde birçok filozofça savunulduğu gibi günlük kullanıma da çok yakındır. Buradaki uygunluk iki yönlü düşünülebilir. Bir şey bir düşünceye karşılık gelebileceği, bir düşünceye uygun düşebileceği gibi bir düşünce, bir yargı, bir önerme de bir şeye karşılık gelebilir ve o düşünceye doğru denir. Dünyadaki şeylerin, olup bitenlerin doğru ya da yanlış olması söz konusu değildir. Doğruluk, hakikat ile gerçekliğin birbirine karıştırılmaması gerekir. Doğruluk yalnızca düşüncelerin, yargıların, önermelerin özelliğidir. Gerçeklik ise bir var olma tarzıdır. Demek ki yukarıdaki doğruluk tanımı, bir ifadenin nesnesine uygunluğu biçiminde de dile getirilebilir. Ancak ilk bakışta çok yalın, çok açık görünen bu tanım, uygunluktan ne anlaşıldığı sorulduğunda güçlükle karşılaşır. İfade hangi anlamda nesnesiyle uyuşur? Nesnenin bir kopyası mıdır yoksa benzeri mi? İfade ile nesne arasındaki uygunluğu açıkça görebilmek için ikisini birbirinden ayırmamız, birbiriyle karşılaştırmamız gerekmez mi? Bilmediğimiz bir nesne hakkında yargıda bulunan bir ifadeyi, bilmediğimiz o nesneyle nasıl karşılaştırabiliriz? Uyuşma kuramının karşılaştığı bu güçlüklerden ötürü bir başka doğruluk görüşü çıkar karşımıza. Tutarlılık kuramı denen bu görüşe göre doğruluk tasarımın nesnesine uygunluğu değil, tasarımın daha önceki bilgilerimizle ya da daha önceki tasarımlarımızla uygunluğudur. Yani bir önermenin doğru olması, doğru olduğunu önceden bildiğimiz önermelerle tutarlı olmasıdır. Bu görüşe göre örneğin bilim tarihinde kuramlar olgularla doğrulandıkları için değil, bilimsel bilgi yığınıyla daha iyi uyuştukları, onlarla tutarlı oldukları için onay görmüşlerdir. Ne var ki bu doğruluk görüşü de bizi matematik ve mantık gibi formel bilgi alanlarıyla sınırlanmaya zorlamaktadır. Oysa bilgi alanı matematik ile mantıktan ibaret değildir. Üstelik karmaşık kuramlar söz konusu olduğunda USA yatkın görünen bu doğruluk anlayışı yalın önermeler karşısında hiç de öyle görünmez. Örneğin şu anda bu satırları okumakta olan kişinin şu anda bu satırları okumakta olup olmadığı ancak bir karşılaştırma yoluyla, olguyla karşılaştırılarak yanıtlanabilir. Yanıt evetleyici ise zorunlu olarak doğrudur ve doğru olması herhangi bir başka önerme ile tutarlı olmasını gerektirmez. Yani bu durumda ifadenin nesnesine uygunluğu söz konusudur. Doğruyu bir değer olarak gören üçüncü bir doğruluk görüşü vardır ki bu görüşe göre bir ifadenin doğru ya da yanlış olduğunu söylemek, onun hakkında bir değerlendirme yapmaktır. Doğru ile yanlış burada yararlı ile yararsız anlamına gelir. İçerisine herhangi bir insani yarar karışmadıkça her kuram, her türlü önerme anlamdan yoksundur ve doğru olamaz. Bu görüşe yararcılık, pragmatizm adı verilir. C.S. Pierce ile W. James'in temsil ettiği yararcılık, tasarımlarımızın işe yaradıkları ölçüde doğru olduğunu ileri sürer. Doğru, iyi olduğu kabul edilen şeydir. Neye inanmamız daha iyi ise o doğrudur. Bir tasarım kendisine göre hareket eden kişiyi arzu ettiği sonuca götürüyorsa doğrudur. W. James'e göre yaşamımız boyunca edindiğimiz kanıların tek ve son doğruluk ölçütü onların yaşam içinde doğrulanmasıdır. Öyle ki doğruluğun kendisi bile doğrulanışını eylemlerimizde bulur. Evrensel, öncesiz, sonrasız hakikat yoktur. Bu görüş de insanı mutluluğa ve başarıya götüren tasarımların doğru olduğunu ileri sürerken, mutluluk sağlamayan tasarımların yanlış olduğunu söylemektedir. Oysa bu da güçlüklerle karşılaşan bir görüştür. Örneğin Hitler'in 1939'da Polonya'ya savaş açtığı doğrudur. Ama bunun insanları mutlu ettiği pek söylenemez. Yine işe yaradığı için toplumun çoğunluğunca onaylanan bir görüşün sırf bundan ötürü doğru olduğu söylenebilir mi? Doğruluğun ne olduğu konusunda farklı görüşler bulunması, bizi doğru diye bir şeyin olmadığı, her türlü bilginin göreli olduğu sonucuna götürmemelidir. Her alanda doğruluğundan hiç kuşku duymadığımız, duyamayacağımız bilgilerimiz vardır. Felsefedeki en eski doğruluk görüşünden, doğruluğun bir uyuşma, bir uygunluk olduğu görüşünden vazgeçmemek gerek. Sorun, tasarım ile tasarımın nesnesi arasındaki uygunluğun ne çeşit bir uygunluk olduğu sorusunu daha açık, daha doyurucu bir biçimde yanıtlama, bu yanıtı temellendirme sorunudur. Özet, bilgi felsefesi başka hiçbir bilimin sormadığı bilgi nedir sorusunu sorar. Bilgiyi bilen ve bilinen diye iki ana oluşturucu öğeye ayırır. Bilginin özne ile nesne arasında kurulan bir bağ olduğunu söyler. Bilgi felsefesinde özne ile nesneden birine öncelik veren, birinin varlığını ötekine bağlayan çeşitli bilgi görüşleri vardır. Ama özne ile nesne kendi başına var olan şeylerdir. Var olmak için biri ötekine gereksinmez. Eski çağdan bu yana bilmenin ve bilginin olanağını yatsıyan kuşkucu filozoflar olmuştur. 17. yüzyılda Descartes, "Düşünüyorum, demek ki varım" diyerek bilginin olanaklı olduğunu göstermeye çalışmıştır. Bilginin kaynağı nedir sorusu, bilgi felsefesi tarihinin ana sorularından biridir. Duyu bilgisi, akıl bilgisi ayrımı ilk kez eski çağda yapılmış, bilginin kaynağına ilişkin daha sonraki tartışmalar hep bu ayrımın belirlendiği çerçeve içerisinde gerçekleşmiştir. Akılcılar kesin bilginin aklın ürünü olduğunu söylerken, deneyici filozoflar her türlü bilginin kaynağının deney olduğunu ileri sürmüşlerdir. 18. yüzyılda Kant, akıl ile deneyin bir arada bilginin oluşturucusu olduğunu söyleyerek bu tartışmaya son vermiştir. Bilgi felsefesinin ana sorunlarından biri de doğruluk sorunudur. Doğrunun ne olduğu konusunda çeşitli görüşler vardır. Uyuşma kuramı tasarımın nesnesiyle uyuşmasının doğruluk olduğunu söylerken, tutarlılık kuramı daha önceki bilgilerle uyuşan bilgiye, yararcılık ise insanı iyiye, mutluluğa ve başarıya götüren bilgiye doğru der. Ancak doğruluk konusunda değişik görüşler bulunması bizi doğrunun göreli olduğu sonucuna götürmemelidir. Değerlendirme soruları. Aşağıdaki soruların yanıtlarını verilen seçenekler arasından bulunuz. 1. Bilgi felsefesinde nesneyi öznenin bilincinin bir etkinliğinin ürünü olarak gören görüşlere ne ad verilir? A. Gerçekçi, B. Maddeci, C. İdealist, D. Yararcı, E. Nesnelci. Yanıt C. İdealist. 2. Descartes'in kuşkuculuğu ile Gorgias'ın kuşkuculuğu arasında ne fark vardır? A. İkisi de hiçbir şeyin bilinemeyeceğini göstermeyi amaçlar. B. Descartes yalnız duyularımızın güvenilir bilgi verdiğini ileri sürerken, Gorgias yalnız aklın doğru bilgi verdiğini söyler. C. Descartes bildiğimiz her şeyi akıl yoluyla bildiğimizi ileri sürerken, Gorgias duygularımıza da güvenebileceğimizi söyler. D. Gorgias'ınki kayıtsız şartsız bir kuşkuculuk, Descartes'ınki ise bilginin olanağını göstermeye çalışan yöntemli bir kuşkuculuktur. E. İkisi de duyu bilgisinin a priori öğeleri olduğunu göstermeye çalışır. Yanıt D. Gorgias'ınki kayıtsız şartsız bir kuşkuculuk, Descartes'ınki ise bilginin olanağını göstermeye çalışan yöntemli bir kuşkuculuktur. 3. İnsan aklının doğuştan bir tabula rasa olduğunu söyleyen filozof aşağıdakilerden hangisidir? A. Descartes, B. Locke, C. Hume, D. Kant, E. Protagoras. Yanıt B. Locke. 4. Kant'ın her türlü bilgi deneyle başlar ama deneyden çıkmaz sözü ne anlama gelir? A. Bilginin kaynağı deneydir, B. Bilginin kaynağı deney ve sezgidir, C. Bilginin kaynağı hem deney hem akıldır, D. Bilginin kaynağı akıldır, E. Bilginin kaynağı akıl ve sezgidir. Yanıt C'dir. Bilginin kaynağı hem deney hem akıldır. 5. Locke'un açtığı yoldan giderek nedensellik ilkesini eleştiren filozof aşağıdakilerden hangisidir? A. Hume, B. Berkeley, C. Kant, D. Descartes, E. Aristoteles. Yanıt A'dır. Hume. Sözlük ve kavramlar dizini. Anlık, anlama, düşünme gücü, bilme yetisi, kavramlarla düşünme yetisi. A priori, deneyden bağımsız olan ama deneyle canlandırılabilen, bilincine varılabilen bilgi, deneyin ötesinde geçerliliği olan bilgi. Aksiyom, başka bir önermeye geri götürülemeyen ve kanıtlanamayan, böyle bir geri götürme ve kanıtı da gerektirmeyip, kendiliğinden apaçık olan temel önerme. Ben, bilinç edimlerinin taşıyıcısı. Doğruluk, düşüncenin, bilginin gerçekle uyuşması. Önermelerin verilmiş bir olguyla uyuşması. Duyu, uyarımları alma yetisi. Duyum, bir duyu organına uyarılmasıyla oluşan psikofizyolojik olay. Fenomen, duyularla algılanabilen her şey. Gerçek, düşünülen, tasarımlanan, imgelenen şeylere karşıt olarak var olan, bilinçten bağımsız olarak var olan. Gerçeklik, gerçek olarak var olan şeylerin tümü. Görü, dolaysız kavrama, birden kavrama, ide. Görünüşlerin çeşitliliği içinde bir ve aynı olarak kavranan, tek tek nesnelerin özü olan şey, kavram, düşünce. Nedensellik, neden ile etki arasındaki bağ, nedensellik ilkesi, neden ile etki arasındaki bağın zorunluluğunu dile getiren ilke. Nesne, karşımızda bulunan şey, öznenin, bilinç ediminin, bilincin kendisine yöneldiği şey. Özne, kendini nesnenin karşısında bulan, karşısına koyan, bilmek için nesneye yönelen. Yararlanılan ve başvurulabilecek kaynaklar. Denkel Arda, 1984, Bilginin Temelleri, İstanbul Metis Yayınları. Hacı Kadiroğlu Vehbi, 1985, Bilgi Felsefesi, İstanbul Metis Yayınları. Heimse Tynes, 1986, Felsefenin Temel Disiplinleri. Çeviren Takiyettin Mengüşoğlu, İstanbul, Remzi Kitabevi. Mengüşoğlu Takiyettin, 1983, Felsefeye Giriş, İstanbul, Remzi Kitabevi. Özlem Doğan, derleyen ve çeviren, 1990, Günümüzde Felsefe Disiplinleri, İstanbul, Ara Yayıncılık. İkinci ayrımın sonu, sayfa 25.